Ayrım 29.
Sayfa 224. Alexey Fyodorovich, hemen gidin. Size söylediğini yapıp çabucak dönün. Lise, bir şey istiyor musun? Yalvarırım, alakoyma Alexey Fyodorovich'i. Hemen dönecek sana. Koşarak gitti Bayan Hohlakova. Alyosha gitmeden önce lisenin kapısını açacak oldu genç kız. Sakın ha diye haykırdı. Hele şimdi hiç olmaz. Oradan kapının arkasından söyleyin söyleyeceğinizi. Ne yaptınız ki melek diyorlar size? Bir tek bunu öğrenmek istiyorum. Korkunç bir budalalık lise. Hoşça kalın. Böyle gidemezsiniz diye haykırdı lise. Çok üzgünüm lise. Şimdi geleceğim ama çok, pek çok üzgünüm. Koşarak gitti. 6. Kulübede acı. Gerçekten de çok üzgündü Alyosha. Şimdiye dek bu denli üzüldüğü pek seyrek olmuştu. Ortaya çıkmış, korkunç bir budalalık etmişti. Hem de aşk konusunda. Yüzü kızararak kendi kendine belki 100. kez söyleniyordu. Ne anlarım ben bu işlerden? Aklım ermez böyle şeylere. Ah, yalnız utanç duysam bir şey değil. Bunu hak ettim zaten. İşin kötüsü, birçok yeni felaketlere neden olacağım şimdi. Oysa Zosima dede barıştırmak, birleştirmek için yollamıştı beni buraya. Birleştirmek böyle mi olur? Tam bu anda birden Katerina Ivanovna ile Ivan'ın ellerinin birleşmesinden nasıl söz ettiği geldi aklına. Gene müthiş utandı kendi kendinden. Gerçi içten davrandım ya, bundan böyle daha bir dikkatli olmam gerekiyor diye karar verdi. Bu kararına gülümsemedi bile. Katerina Ivanovna Ozernaya sokağına gitmesini istemişti. Ağabeyi Dimitri de yolu üzerinde Ozernaya sokağına yakın bir ara sokakta oturuyordu. Ağabeyini evde bulacağından pek ümidi yoktu ama yüzbaşıya gitmeden ne olursa olsun Dimitri'ye uğramaya karar vermişti. Ağabeyinin ondan şimdi mahsus saklanabileceğinden kuşkulanıyordu. Ama ne pahasına olursa olsun onu bulması gerekiyordu. Zaman geçiyordu. Manastırdan ayrılalı beri ölmek üzere olan Zosima dede bir an çıkmıyordu aklından. Katerina Ivanovna'nın verdiği görevde Alyosha'yı son derece ilgilendiren bir nokta da vardı. Katerina Ivanovna yüzbaşının sesli sesli ağlayarak babasının yanı sıra koşan ilkokul öğrencisi çocuktan söz ederken Alyosha'nın aklına birden bu çocuğun demin parmağını ısıran çocuk olduğu düşüncesi gelmişti. Şimdi Alyosha neden olduğunu bilmeden kesinlikle inanıyordu buna. Böylece başka düşüncelere dalınca üzüntüsünü unutmuş, biraz önce neden olduğu felaketi düşünmemeye, görevini yapmaya karar vermişti. Orada ne olacaksa olacaktı. Böyle düşününce iyice kendine geldi. Ağabeyinin evine gitmek için ara sokağa saptığında acıktığının farkına vardı. Babasının masasından aldığı francalayı çıkardı cebinden, yolda yemeye başladı. Güçlendirdi onu bu. Dimitri evde yoktu. Hatta ev sahipleri yaşlı bir marangozla gene yaşlı karısı, oğlu kuşkulu bakışlarla süzdüler Alyosha'yı. Israrlı sorularını 3 gecedir uğramıyor diye yanıtladılar. Belki bir yere gitmiştir. Adamın aldığı emre göre yanıt verdiğini anlamıştı Alyosha. Grushenka'nın evinde mi yoksa gene Foma'nın yanında mı saklanıyor? Bu açıklamaları bilerek yapıyordu Alyosha diye sorunca ev sahipleri ürkek ürkek baktılar yüzüne. Kayırdıklarına göre seviyorlar onu demektir diye geçirdi içinden Alyosha. Bu iyi. Sonunda buldu Kalmıkova'nın evini. Yan yatmış, sokağa bakan topu topu 3 penceresi olan köhne bir evdi bu. Pis avlusunda bir tek inek vardı. Avludan hole giriliyordu. Holün solundaki odada yaşlı ev sahibesi, kendi gibi kulakları hafif işiten yaşı geçmiş kızıyla oturuyordu. Alyosha yüzbaşıyı birkaç kez sorduktan sonra kadınlardan biri, gelenin kiracılarını sorduğunu anladı sonunda, parmağıyla holün bitimindeki bodrum kapısından farksız kapıyı gösterdi. Yüzbaşının oturduğu bölüm gerçekten de bir bodrumu andırıyordu. Alyosha çevirmek için kapı kolunu tutmuştu ki, içerideki olağanüstü sessizlik şaşırttı onu birden. Katerina Ivanovna, emekli yüzbaşının aile babası bir insan olduğunu söylemişti. Ya hepsi birden uyuyor ya da benim geldiğimi duydular, kapıyı açmamı bekliyorlar. İyisi mi önce kapıyı çalayım. Çaldı kapıyı. İçeriden bir ses işitildi ama hemen değil de belki 10 saniye sonra. Zoraki, sert, yüksek bir erkek sesiydi bu. Kim o? Alyosha kapıyı açtı, içeri girdi. Oldukça geniş bile olsa insanla, eşyayla dolu bir odada buldu kendini Alyosha. Solda büyük bir Rus sobası vardı. Sobayla soldaki pencere arasına eski püskü bezler asılı bir ip gerilmişti. İki yan duvarın dibinde örme battaniye ile örtülü iki karyola vardı. Soldakinin üzerinde basma kaplı, irili ufaklı 4 yastık üst üste yığılmıştı. Sağdaki öteki karyolanın üzerinde ise pek küçük bir yastıktan başka bir şey yoktu. Daha ileride köşede duvardan duvara gerili, perde ya da çarşaf asılı bir iple ayrılmış bir bölme vardı. Bu perdenin arkasında da bir peykeye iskemle eklenerek yapılmış bir yatak gözüküyordu. 4 köşeli kaba tahta masa ön köşeden orta pencereye doğru sürülmüştü. Küçük küçük camları rutubetten küf tutmuş 3 pencere sıkı sıkı kapalı olduğu için odanın boğucu bir havası vardı. Loştu içerisi. Masada içinde yumurta pişirilip yenmiş bir sahan, bir parça ekmek, ayrıca dibinde birazcık içki kalmış bir şişe vardı. Soldaki karyolanın yanındaki sandalyede basma entari giymiş kibar görünüşlü bir kadın oturuyordu. Yüzü pek zayıf, sarıydı. Son derece çökük yanakları ilk bakışta hasta olduğunu gösteriyordu. Ama Alyosha'yı en çok şaşırtan bu yoksul kadının soru dolu, son derece mağrur bakışıydı. Alyosha ev sahibine durumu anlatırken kadın ağzını açmamış, iri kahverengi gözlerini onlardan ayırmamıştı. Kadının hemen yanında, soldaki pencerenin önünde oldukça çirkin yüzlü, kızıla çalan saçları pek seyrek, yoksul görünüşlü ama temiz giyinmiş genç bir kız ayakta duruyordu. Tiksinir gibi Alyosha'ya bakıyordu. Sağda gene yatağın üzerinde başka bir kadın oturuyordu. 20 yaşlarında, kambur, bacakları tutmayan, sonra Alyosha'ya anlattıklarına göre kurumuştu bacakları. Pek zavallı bir genç kızdı bu. Koltuk değnekleri hemen yanında köşede karyolayla duvar arasında duruyordu. Zavallı kızın son derece güzel, iyilik okunan gözleri sakin tatlı tatlı süzüyorlardı Alyosha'yı. Masada 45 yaşlarında cılız, solgun yüzlü, kızıla çalan sakalı seyrek, hamam lifini andıran adamı görünce bu hamam lifi sözcüğü birden gelivermişti Alyosha'nın aklına, sonra hatırladı bunu. Ufak tefek bir adam oturmuş, sahanın dibindeki yumurtayı sıyırıyordu. Kim o diye bağıran o olmalıydı. Odada başka erkek yoktu çünkü. Alyosha içeri girince birden fırladı yerinden, yağlı peçeteyle ağzını çabucak silerek yanına koştu. Bu arada sol köşedeki kız yüksek sesle, ''Rahip geldi'' dedi. ''Manastır için yardım topluyor. Tam yardım isteyecek yeri buldu.'' Ama Alyosha'ya koşan adam topuklarının üzerinde kıza döndü birden. Heyecandan kesik kesik bir sesle, ''Hayır Varvara Ivanovna, öyle değil, yanıldınız'' dedi. Birden gene Alyosha'ya döndü. ''İzninizle sorabilir miyim, inimize onur vermenizin nedeni?'' Alyosha dikkatli dikkatli bakıyordu ona. Ömründe ilk kez görüyordu bu adamı. Sert, aceleci, sinir bozucu bir dış görünüşü vardı. İçki masasından kalkmıştı ama sarhoş değildi. Yüzünde tuhaf bir küstahlık anlatımıyla belirli bir korkaklık, pek garipti bu, yan yanaydı. Uzun zaman başkalarının buyruğunda yaşamış, çok çekmiş ama birden ortaya çıkıp kendini göstermek isteğine kapılmış bir insana benziyordu. Ya da daha doğrusu size vurmayı pek isteyen ama sizin ona vuracağınızdan da ödü kopan bir pısırığa. Konuşmasında oldukça cırtlak sesinin tonunda, kah arsız, kah ödlek, sertliğine dayanamayıp kopuk kopuk çıkan çirkin bir alay vardı. İn üzerine sorusunu bütün bedeni titreyerek, gözleri yuvalarından uğrayarak sormuştu. Aynı zamanda beklenmeyen konuğuna o denli yaklaşmıştı ki, Alyosha bir adım geri çekilmek zorunda kalmıştı. Adamın üzerinde koyu, pek eski, yamalı, lekeli, pamuklu kumaştan bir palto vardı. Bacağında ekoselli pek ince bir kumaştan, uzun zamandan beri hiç kimsenin giymediği biçimde açık renk, paçaları buruş buruş, bu yüzden de yukarı çıktığı için sahibini küçülmüş bir çocuk gibi gösteren bir pantolon vardı. Ben, dedi Alyosha, Alexey Karamazov'um. Adam bunu o söylemeden de biliyormuş gibi kolunu sallayarak hemen kesti sözünü. Zahmet etmeyin, anlıyorum efendim. Ben de kendimi tanıtayım size. Yüzbaşı Snegrev. Yalnız buraya onur vermenizin nedenini öğrenmeyi gene de pek istiyorum. Şöyle bir uğrayıverdim işte. Size bir şey söylemek istiyordum da. İzin verirseniz kuşkusuz. Öyleyse buyurun, şu iskemlede yerinizi alınız. Eski komedilerde böyle derlerdi. Yerinizi alınız. Yüzbaşı çabucak boş bir iskemle kaptı. Kaba, üzeri hiçbir şeyle kaplanmamış tahta bir iskemleydi bu. Getirip odanın tam ortasına koydu. Sonra öyle bir iskemle de kendi içine aldı, Alyosha'nın karşısına oturdu. Gene pek yakınına oturmuştu, öyle ki dizleri neredeyse birbirine değecekti. Sabık piyade yüzbaşısı Nikolay İlyich Snegirev. Kabahatleri yüzünden rezil olmuş olsa da bir yüzbaşı. Yüzbaşı Snegirev değil de dalkavuk yüzbaşı deseler daha doğru olurdu. Çünkü yaşamının ikinci yarısında dalkavukluk yaptım hep. Kişi düşünce dalkavukluğa kolay alışveriyor. Alyosha gülümsedi. Haklısınız, yalnız elinizde olmadan mı yoksa bile bile mi oluyor bu? Tanrı tanığımdır elimde olmadan. Ömrüm boyunca demedim, birden düştüm dalkavukluk etmeye başladım. Kişinin elinde olan bir şey yoktur burada, kader. Görüyorum ki yeni sorunlarla pek ilgileniyorsunuz. Sizi böylesine meraklandırmamın, ilginizi çekmemin nedenini sorabilir miyim? Çünkü içinde yaşadığım ortam konuk ağırlanacak bir ortam değil. Ben o iş için geldim. Yüzbaşı sabırsızlıkla kesti sözünü. O iş için mi? Alyosha çekingen, ''Abim Dimitri ile karşılaşmanızda olup bitenler için.'' dedi. ''Hangi karşılaşmamızda?'' ''O günkü karşılaşmamızdan mı söz ediyorsunuz yoksa?'' ''Hani şu lif, hamam lifi konusu değil mi?'' İskemlesini iyice yaklaştırdı Alyosha'nınkine. Öyle ki dizleri birbirine değiyordu şimdi. Dudakları incecik bir ipi andıracak biçimde kıstı ağzını. ''Ne lifi?'' diye mırıldandı Alyosha. Perdenin arkasından bir çocuk sesi işitildi. ''Beni sana şikayete geldi baba.'' Sokakta Alyosha'nın parmağını ısıran çocuğun sesiydi bu. ''Demin parmağını ısırdım.'' Perde çekildi. Köşede tasvirlerin altında peyke ile sandalyeden uydurulmuş yatağın üzerinde deminki düşmanını gördü Alyosha. Çocuk paltosuyla eski pamuk bir battaniyeyi üzerine almış yatıyordu. Belli ki hastaydı, alev alev yanan gözlerinden ateşi olduğu belliydi. Deminki gibi ürkek ürkek bakmıyordu şimdi Alyosha'ya. ''Evimdeyim artık, kılıma dokunamazsın.'' der gibiydi. Yüzbaşı hafifçe doğruldu yerinden. ''Kimin? Sizin mi parmağınızı ısırdı?'' ''Evet, demin sokakta arkadaşlarıyla birbirlerine taş atıyorlardı. 6 kişiye karşı yalnızdı. Yanına gideyim dedim, bana da attı, sonra bir daha attı, başıma geldi. Ne yaptım sana dedim, birden atıldı, parmağımı yakalayıp ısırdı. Ama bunu niçin yaptı bilmiyorum.'' Yüzbaşı ayağa fırladı birden. ''Şimdi pataklarım onu, hemen şimdi.'' ''Şikayet ettiğim falan yok, dövmenizi hiç istemiyorum çocuğu, hem hasta şimdi galiba.'' ''Gerçekten döveceğimi mi sandınız yoksa?'' ''Hemen İlyushechka'yı ele alıp keyfiniz olsun diye döveceğimi sandığınız demek.'' Yüzbaşı Alyosha'nın üzerine atılacak gibi öne yürüdü birden. ''Çok mu gerekliydi size bu?'' ''Parmağınız için çok üzüldüm sayın bayım. İlyushechka'yı pataklamadan önce tek keyfiniz olsun diye şu bıçakla hemen burada gözünüzün önünde 4 parmağını kesivereyim, ister misiniz? Sanırım öcünüzü almak için 4 parmak yeter size. 5.'yi de mi istiyorsunuz yoksa?'' Birden sustu, tıkanacak gibi oluyordu. Yüzündeki her kas çekiliyor, her çizgi oynuyordu. Bakışında bir meydan okuma vardı. Çıldırmıştı sanki. Alyosha ayağa kalkmadan sakin, üzgün, ''Sanıyorum her şeyi anladım artık.'' dedi. ''Demek oğlunuz iyi bir çocuk, babasını da çok seviyor. size hakaret eden insanın kardeşi olduğum için öcünüzü aldı. Anlıyorum. Ama abim pişman yaptığına bunu kesinlikle biliyorum. Evinize gelebilse ya da en iyisi aynı yerde buluşabilseniz, herkesin önünde özür dilerdi sizden. Razı olur gelirseniz elbette. Yani önce sakalımı yoldu, şimdi de özür dileyecek. Keyfi oldu demek, rahatladı öyle mi? O hayır, yanılıyorsunuz. İstediğiniz, söylediğiniz her şeyi yapacak. Aynı meyhanede, başkenttir o meyhanenin adı, ya da alanın ortasında önümde diz çökmesini istersem sayın bay yapacaklar mı bunu yani? Evet, yapacak. Yüreğimi yaraladınız. Gözlerim yaşardı, içim parçalandı. Pek duygulu bir insanımdır ben. İzninizle ailemi tanıtayım size. Ailem, iki kızım, oğlum, başımın dertleri. Ben öldükten sonra kim sevecek onları? Hayattayken de benim gibi iğrenç bir herifi onlardan başka kim sevecek? Bizler, bizim gibiler için Tanrı'nın verdiği en büyük mutluluk budur. Çünkü benim gibi insanları hiç olmazsa bir kişinin sevmesi gerekir dünyada. Alyosha yüksek sesle, ''Ah, çok doğru söylüyorsunuz.'' dedi. Pencerenin yanındaki kız tiksinir, küçümser bir tavırla babasına, ''Yeter artık soytarılığınız.'' diye bağırdı. ''Her gelen ahmağın önünde rezil edersiniz bizi.'' Babası emreder bir sesle de olsa, yüzüne oldukça yumuşak bakarak bağırdı kızına. ''Acele etmeyin Varvara Nikolayevna, tutun kendinizi.'' Gene Alyosha'ya döndü. ''Ailece böyle sabırsızızdır. Ve tüm doğada hiçbir şeye şükretmek istemiyordu o erkek. Yani bir kız için söylersek bunu tam olacak. Şükretmek istemiyordu o kız. İzninizle eşimi de tanıştırayım size. İşte efendim Arina Petrovna. Bacakları tutmayan 43 yaşında bir kadın. Birazcık yürüyebiliyor. Basit halktandır. Arina Petrovna, yüzünüz yumuşasın artık. İşte Alexey Fyodorovich Karamazov. Ayağa kalkınız Alexey Fyodorovich. Alyosha'nın kolundan tuttu. Ondan hiç beklenmeyen bir kuvvetle birden ayağa kaldırdı onu. Bir bayana takdim ediliyorsunuz. Ayağa kalkmanız gerekir. O Karamazov değil bu anacım. Kardeşi onun. Uysal yaratılışlı, erdemleriyle pırıl pırıl bir insan. İzin verin Arina Petrovna, izin verin anacığım, önce elinizi öpeyim. Saygılı, hatta sevgiyle öptü karısının elini. Pencerenin yanındaki kız öfkeyle sırtını çevirdi. Arina Petrovna'nın kibirli yüzünü birden tatlı bir anlatım kapladı. Hoş geldiniz dedi. Oturunuz Bay Çernomazov. Karamazov anacığım, Çernomazov değil. Gene fısıldayarak ekledi. Basit halktanız biz. İster Karamazov olsun, ister başka bir şey. Ben hep Çermozanov derim. Oturunuz lütfen. Niçin ayağı dikti sizi? Bacakları tutmayan kadın diyor benim için. Tutmasını tutuyor da kova gibi şiştiler. Kendimse kurudukça kurudum, bir deri bir kemik kaldım. Eskiden tombul tombuldum, şimdi iğne ipliğe döndüm. Yüzbaşı gene, basit halktanız biz efendim, basit halktan diye girdi araya. Baştan beri sandalyesinde sessiz oturan kambur kız, ah baba ah diye söylendi. Birden mendilini gözlerine bastırdı. Pencerenin yanındaki kız, soytarı diye bağırdı. Arina Petrovna kızlarını göstererek kollarını iki yana açtı. Görüyorsunuz ya durumumuzu, yaşamımızdan bulut geçiyor sanki. Bulut geçip gidince gene eski günlere döneceğiz. Kocam ordudayken sık sık sizin gibi konuklar gelirdi bize. Bir şeyi ima etmek için söylemiyorum bunu. Kim kimi severse sevsin. Papaz yardımcısının karısı geldi bize bir keresinde şöyle dedi. Aleksandrovich üstün ruhlu, bulunmaz bir insandır. Nastasya Petrovna ise cadının biri. Onlardan sana ne dedim? Sen de iğrenç, pis bir kadınsın. Sana ceza vermeli dedi. Ah seni gidi Cadalos, kime akıl vermeye kalkışıyorsun sen? Ben temiz hava getiririm dedi, senin havansa pis. Sor bakalım bütün subaylara, havan pis miymiş benim? İşte o zamandan beri içimde yer etmiştir bu söz. Şimdi olduğu gibi oturuyordum burada geçenlerde, Baktım Paskalya'da bize gelen o general girdi içeri. Sayın generalim diye sordum. Soylu bir bayanın serbest havası olur mu? Evet dedi. Ama pencereyi ya da kapıyı açmalısınız. İçerisinin havası pek pis çünkü. Hepsi bu kadar işte. Benim havamla bozmuşlar akıllarını. Ölüler daha pis kokuyor. Havanızı bozmayacağım diyorum. Bir pabuç ısmarlayıp gideceğim. Zavallı bir anneye eziyet etmeyin. Nikolay İliç, iki gözüm, elimden gelen her şeyi yapmadım mı senin için? Hayatta bir mutluluğum var. İlyuşeçkam okuldan dönünce sever beni. Dün elma getirdi. Bağışlayın beni, her şeyim olan sizler, evlatlarım, bağışlayın. Bu zavallı, yapayalnız ananızı bağışlayın. Hamamdan niçin böyle tiksinmeye başladınız birden? Zavallı kadın hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Gözyaşları sel gibi akıyordu. Yüzbaşı yanına koştu. Anacığım, anacığım, yavrucuğum, yeter, yeter. Yapayalnız değilsin, herkes seviyor seni, herkes sayıyor. İki elini gene öpmeye, yüzünü sevgiyle okşamaya başladı. Birden peçeteyi aldı, gözyaşlarını silmeye koyuldu. Alyosha'ya onun da gözleri yaşarmış gibi geldi. Birden öfkeyle Alyosha'ya döndü, akıl durumu bozuk zavallı kadını gösterdi. Gördünüz mü, duydunuz mu? Görüyorum, duyuyorum da diye mırıldandı Alyosha. Baba, baba, yoksa sen bu adamla... Çocuk yatağında doğrulup parlayan bakışlarını babasına dikti. Bırak bu adamı baba diye bağırdı. Varvara Nikolayevna artık iyice kızmıştı. Ayağını yere vurarak haykırdı. Yeter ettiğiniz maskaralık, saçmalamayı bırakın artık. Kendinizi kaybetmekte bu kez bütünüyle haklısınız Varvara Nikolayevna. İstediğinizi hemen getireceğim yerine. Şapkanızı giyin Alexey Fyodorovic, ben de kasketimi alıyorum. Gidelim. Önemli bir şey söylemeliyim size ama dışarıda. Şurada oturan kız var ya, kızım Nina Nikolayevna'dır. Size takdim etmeyi unutmuştum onu. Ölümlülerin arasına karışmış, insan kılığında bir melektir. Aklınız alırsa bunu kuşkusuz. Varvara Petrovna nefret dolu bir sesle, şuna bakın kriz gelmiş gibi zangır zangır titriyor dedi. Demin ayağını yere vurarak bana bağıran, maskara diyen var ya, o da insan kılığında bir melektir. Böyle demekte de yerden göğe kadar haklıdır. Gidelim Alexey Fyodorovic. Bir an önce bitirmeliyiz işimizi. Alyosha'nın kolundan tutup dışarı ta sokağa çıkardı onu. 8. Ve temiz havada. Tertemiz hava. Oysa bizim sarayın havası pek pis. Hem de her bakımdan. Yavaş yürüyelim efendim. Sizin ilginizi çekmeyi çok isterdim. Benim de sizinle çok önemli bir işim var dedi Alyosha. Yalnız nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Benimle bir işiniz olduğunu anlamamamın olanağı var mı? İşiniz olmasa dünyada açmazdınız kapımı.